Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı El Ele Cennete başlıklı yazıyı sunacağız. Hepimiz Allah'ın kuluyuz ve kulluk vazifesini yerine getirip mükafatımız olan cenneti kazanmaya gayret ediyoruz. Gerçi cennet bizim çalışmamızla kazanacağımız bir yer değildir. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile kendi çalışmalarıyla cenneti kazanamayacağını, cennetin Allah'ın bir lütfu ve ihsanı olduğunu bildirir. Fakat Allah'ın lütfunu cezbedecek bir takım salih amellerin bizden zuhur etmesi, ortaya çıkması gerekiyor. Bu yazımızda aslında çok basit olan, lakin şeytan denilen ezeli ve amansız düşmanımızın ayartmaları ve yoldan çıkartmaları yüzünden çoğu zaman tabiri caizse tökezlediğimiz bir husus üzerinde konuşacağız. Hepimiz Allah'a kulluk etmek ve neticesinde de Cenab-ı Allah'ın cennetiyle mükafatlanmak istediğimize göre nelerin bizim cennete girmemize vesile olacağına şöyle bir bakalım. Meşhur bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Demek ki imansız cennet mümkün değildir. Muhabbetsiz de iman söz konusu değildir. Buradan anlaşılıyor ki cennete girebilmemiz müminler olarak birbirimizi sevmemize bağlı. Dolayısıyla Allah bizim tek başımıza, ferdi olarak cennete gitmemizi istemiyor. Peygamberimizin bizlere ikazı bu yöndedir. Cennete gelmek istiyorsanız birbirinizi sevmeye mecbursunuz. Aksi halde bırakın cennete gitmeyi, Allah imanımızı dahi kabul etmemektedir. Şimdi ben Allah'a hakiki bir kul olma sevdasındaysam, bütün kardeşlerimin Allah'a hakiki bir kul olmaları için samimi, içten dua etmeliyim ki Allah bana bunu nasip eylesin. Eğer ben sıhhatli, başarılı, çalışkan ve çevresi tarafından sevilen bir kimse olmayı arzu ediyorsam, kendim için bunları seviyorsam, bütün arkadaşlarım ve kardeşlerim için de sevmek zorundayım. Çünkü yine çoğumuzun bildiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Demek ki bir mümin başarılı olmak için uğraşırken kardeşinin başarısız olmasını temenni eder, içinden geçirirse o zaman o kişinin imanı tehlikeye girmiş olur. İman ki her şeyimizi uğruna feda ettiğimiz ve edeceğimiz, yeri geldiğinde onu korumak için cihad ederek canımızdan vazgeçtiğimiz en değerli varlığımızdır. O en kıymetli varlığımız belki çok basit bir sebepten dolayı kendimizi tercih edip kardeşlerimizi arka plana itmemizden dolayı tehlikeye girer. Allah muhafaza etsin, imansızlık damgası yemiş oluruz. Bu hadis-i şeriflerin manası ışığında kardeşi için kuyu kazan, onun başarısız olması için uğraşan birine ''Yoksa sen imansız mısın?'' denilebilir. Çünkü hakiki manada iman etmemiz birbirimizin hayrını istememize bağlı, birbirimizi sevmemize, birbirimizin iyiliği için çalışmamıza bağlı. Kardeşini kendi canı gibi aziz tutmak, kardeşinin menfaatini kendi menfaati gibi muhafaza etmek nedir? Gelin bir gerçek bir tatbikatını zikredelim. Mezhebimizin imamı Ebu Hanife Hazretleri, yeryüzünde yaşamış en büyük hukukçulardan biri olarak kabul edilen bir isimdir. Sadece Müslümanların değil, gayrimüslimlerin de büyük bir hukuk dehası olarak kabul ettikleri bir zattır. O, akıl cihetiyle zirvede bir insan, büyük bir alim, büyük bir hukukçu, fakih olmasının yanı sıra kumaş ticaretiyle meşgul bir tacirdi de. Bir gün bir kadıncağız eline bir parça kumaş almış Ebu Hanife Hazretleri'nin dükkanına gitmişti. Kumaşı ona satmak istiyordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ona sordu. Ne kadar? 100 dirhem isterim. Hanım kardeşim, elindeki bu kumaş 100 dirhemden daha kıymetli bir kumaş. Daha fazla istemelisin. 200 ver o zaman. Daha fazla eder. 300 ver o zaman. Bu bizim alışkın olduğumuz pazarlıklardan çok farklı bir pazarlık değil mi? bizim bildiğimiz pazarlıklar daima fiyat düşürmeye yöneliktir. Ebu Hanife rahimehullah ise burada fiyatı yükseltmek için bir pazarlık yapıyordu. 400 dirhemden de fazla eder deyince kadıncağız diyor ki, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bunun üzerine bu tür ihtilaflı meseleleri çözmekle mükellef sayılan bir bilirkişiye müracaat ediyorlar. O da diyor ki, bu kumaş 500 dirhem eder. Kadıncağız 100 dirheme satacağı kumaşı 500 dirheme satıp sevine sevine evinin yolunu tutuyor. Şimdi şöyle kendi kendimize bir sorsak. Ebu Hanife Hazretleri 100 liraya alacağı kumaşı 500 liraya alıp nasıl bir ticaret yapıyor? Böyle bir ticaret var mı günümüzde? Ebu Hanife deli miydi, aklını mı yitirmişti yoksa ticaret mi bilmiyordu? Hayır, tam tersine. Ebu Hanife Hazretleri şunu çok iyi biliyordu ki, eğer bir insan ben kazanayım diye içinden geçirdiği halde kardeşinin kazanmasını istemiyorsa onun imanı problemli demekti. O büyük imam asla ve asla 300 liradan 500 liradan dolayı imanını tehlikeye atacak kadar akılsız biri değildi. Bir yanda iman, bir yanda 3 kuruşluk dünya menfaati hangisi tercih edilecek? Müslüman elbette imanı tercih edecektir. Bir ara şöyle bir reklam vardı. Alman beyaz eşya markasının sahibi Robert Bosch o reklamda şöyle söylüyordu. Güven kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Biraz açarsak şöyle demek istiyor. İnsanların bana olan itimatlarını kaybetmektense zarar etmeyi tercih ederim. Bir gayrimüslim sadece ticari kaygılarla böyle söylüyor. Çünkü bir malı aldatır da satarsan bir defa satarsın. Ama samimi, dürüst olarak satarsan ebediyen satarsın. Adam bir defa değil, ömür boyu müşteriyi kazanayım diye düşündüğünden dolayı böyle diyor ve işine itina gösteriyor, dürüst oluyor. Peki bir Müslümanın da aynı şekilde imanımı kaybetmektense para kaybetmek nedir, seve seve kaybederim demesi gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. En zor zamanda dahi kardeşini tercih etmek. Sahabe bunu yaşadı. Meşhur kıssadır. Bir sahabi savaş bittikten sonra şehitlerin yaralıların arasında dolaşırken bir yaralının su, su diye inlediğini görür ve koşup ona su yetiştirmeye çalışır. O sırada başka birinin de su diye inlediğini görünce o ilk su isteyen yaralı kendisini unutur ve onu işaret eder. Ona götür der. Tam ona verecekken bir başka yaralının inlediğini görünce o da onu işaret eder derken onun yanına gittiğinde şehit olduğunu görür. Dönüp bir öncekine gider, o da şehit olmuştur. İlk gittiği arkadaşına gider, o da şehit düşmüştür. Rahat ve afiyet içindeyken, mesela tatlı yerken, buyur kardeşim sen önce başla demek kolay. Ama acıyı yaşarken, zorluğu görmüşken, kardeşini tercih edebilmek, onu sevdiğini söyleyebilmek. Bu ancak çok büyük düşünen, zamanın ötesine yatırım yapan bir insanın işidir. Ne demek zamanın ötesine yatırım yapan? Ahirete ve ahiretteki manzaralara şimdiden hazırlanan demek. Ölümden sonra diriliş muhakkak gerçekleşecektir. Herkes kabirlerinden üzerlerindeki toprağı silkeleyerek kalkacak ve mahşer denilen herkesin toplandığı bir alanda dikilecekler. Bütün insanlık ilk insandan son insana kadar o alanda ayakta bekleşecekler. Öyle bir manzara ki güneş bir mızrak mesafesi kadar insanların tepesine yaklaşacak. Şu anda güneş milyonlarca kilometre öteden görülüyor. Buna rağmen sıcak yaz günlerinde terden bunalırız. Bir de güneşin bir mil kadar yaklaştığını düşünün. Hadis-i şerifte bu duruma şöyle işaret edilir. İnsanlar işledikleri kötü amelleri kadar tere batarlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bazıları kuşak yerlerine kadar ter içinde kalır. Bazılarının da ter adeta ağızlarına gem vurur. İnsanlar çaresiz, dertten, sıkıntıdan yeter artık derler. Ama öyle orada dünyadaki gibi isyan ederim, ölürüm deme imkanı yoktur. Öyle bir dehşetli azabın içinde beklerler. İşte o korkunç manzarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 sınıf insandan bahseder. Onlar adeta protokolde otururlar. Allah'ın gölgesinde, Allah'ın misafirperverliğinde ikram içindedirler. Onlar ter dökmezler, güneş görmezler, sıkıntı çekmezler, izzet ve ikram içerisinde bekleşirler. Bu 7 sınıftan tam ortadaki 4. sınıf şunlardır. Allah için birbirini seven 2 kişi. Çok basit ama şeytan araya girince de çok zor bir hadise. Burada hadisteki Allah için ifadesi çok mühim. Çünkü biz sevginin, muhabbetin ticaretini yapıyoruz. Alışverişini yapıyoruz, satışını yapıyoruz. Şöyle ki, beni seversen seni severim, bana iyi davranırsan seni severim. Ama eğer bana karşı yanlış yaparsan, ayağıma basarsan, kalbimi kırarsan seni sevmem. Kısaca seversen beni belki severim seni. Bu bir nevi ticaret değil midir? Al gülüm ver gülüm. Ama eğer sevgimize karşılık görmezsek o zaman da sever miyiz? Bu soruya eğer sevemem cevabını veriyorsak ve aynı zamanda Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak, sevgimize karşılık görmesek bile bizi sevmeyeni de sevmek zorundayız. Bu manada en büyük maharet sevgidir. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulur. Sadık, dürüst, güvenilir tacirler, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. İşçilerin kullandığı bir slogan vardır. Eşit işe eşit ücret. Aynı işi yapıyorsak aynı parayı alacağız. Tersinden de düşünürsek aynı eşit mükafat varsa işte eşit demektir. Madem bir tacir peygamberlerle aynı mükafatı alıyor, o zaman peygamberin yaptığı işte tacirin yaptığı işin aynı olması gerekir. Peki peygamberlerle tüccar aynı işi mi yaparlar? Evet, aynı işi yaparlar. Baktığınızda dünyanın neredeyse 1/4'üne İslam ticaret yapan kimselerin güzel ticaretleriyle girmiştir. Endonezya'ya, Afrika'nın içlerine kadar Müslüman tacirler İslam'ı götürmüşler. Fakat bu Müslüman tacirler sadık ve dürüst oldukları için ticaretlerinde basit kazançları hedeflememişler. 2 liraya alayım, 3 liraya satayım, 1 lira kazanayım diye basit bir kazanç peşinde koşmamışlar. Neyin peşinde koşmuşlar biliyor musunuz? Kalp kazanayım. Allah'a iman eden bir insan kazanayım, para kaybedebilirim. Onun için Müslüman bir tacirle davalı bir gayrimüslim olmamış hiç. Çünkü Müslüman tacir hep alttan almış. Çünkü onun pazarladığı sözde 3-5 kuruşluk ticaret malından daha önemli bir iman davası var. İnsanları imana çağırıyor. Boşun sözünü hatırlayalım tekrar. Güven kaybedeceğime, para kaybedeyim. Ebu Hanife Hazretleri de bunu imanımı kaybedeceğime varsın param gitsin diye söylüyor. Müslüman tacir de para kaybedeyim ama bir insan kazanayım endişesiyle hareket ediyor. Sözün özü biz yeryüzüne gönül kazanmaya, gönül yapmaya geldik. Hani Yunus'un meşhur bir kıtası var. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Çünkü kainata sığmayan Allah Teala mümin kulunun gönlüne sığıyor. Onun için aziz kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz formülü yazıp vermiş elimize. Diyor ki, bir problemin mi var, sıkıntın mı var, çaresizlik içinde misin, çözmek istediğin bir müşkülün mü var? Derdi olmayan var mı? E ne demişler? Derdi olmayan Adem'i sanma onu Adem'i. Hayvanların derdi olmaz. Varsa da yeme içme derdinden ibaret. İnsan olup da derdi olmayan yoktur. Peki derdin çözümü nedir? kendin gibi dertli birini bulmak ve onun derdini çözmeye çalışmak. Hadis-i şerifteki formül böyle. Kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da kulunun yardımcısıdır. Biz kardeşimizden azıcık bir yardımı esirgersek, Allah da bizi kapı kapı dolaştırır, problemimizi çözmez. Fakat kardeşimize yardım edersek, biz de yardıma nail oluruz. Hatta kardeşimize dua edersek, kendimiz için de dua etmiş oluruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor, bir Müslüman yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Melekler masumdur. Bizler hepimiz günahkar insanlarız. Meleklerin duası daha makbuldür. Dolayısıyla sen kardeşine dua ettiğinde melek de sana dua ediyorsa, aklın varsa kendine dua edeceğine, arkadaşına dua edersin. Bir kazanacağına iki kazanırsın. Fakat kardeşlik mevzuunda sınıfta kalan birine demişler ki, iste, sen ne istersen Allah komşuna iki katını verecek. Ne demiş adam? Allah'ım oldu olacak bir gözümü kör et. Herkes için hayrı isteyelim, güzelliği isteyelim. Cenab-ı Allah hepimizi hayırlı, salih ve güzel kullar yapsın. Cennete mi gitmek istiyoruz? Kardeşimize, kardeşim seni Allah için seviyorum diyelim. O da rızasını kazanmak için sevdiğin Allah seni sevsin desin. El ele hep beraber cennete gidelim. İnanın dünya o zaman adeta cennet olur bize. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı El Ele Cennete başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Halil Kaşıkçı'nın kaleminden Helal ve Temiz Rızkı Aramak başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Bugünkü gençliğin en büyük problemlerinden biri az emekte çok kazanç sağlamak, bir nevi hazırak olmak, sonra da tembellik ve atalet. Çünkü fıtratta dünya ve anı yaşama var. Bir iş tutma gayreti, öğrenme çabası, başından başlayıp kendini ispat ede ilerleme, yani çıraklık, kalfalık devresinde sabır gösterme, dolayısıyla ustalığı bir hakkın elde etme. Bütün bunlar maalesef şimdilerde rastlanan şeylerden değil. Makam, mevki, barem ve kıdem gibi dünyalık dereceler için okunan okullar, lise ve üniversite diplomaları, gayesi sadece dünya olan çabalar ve direnişler. Rızık teminini aşmış lüks tüketimden taviz vermeme çabaları, kaybedilen helal haram kaygısı, çiğnenen hak hukuk, bazen de zaafa uğramış yerlerde sürüklenen ahlaklar. Maalesef bugünkü nesil, yani gençlerimiz buna itiliyorlar adeta. Kısa yoldan elde etme ve sonra da elde edilen şeyin değer kaybı. Kolay kazanç, düşünmeden harcama, sanki baba malı gibi. Bunları yazarken arabamı aldığım bir emekte ustabaşının anlattıklarının nereden nereye geldiğimizin tipik ve güzel örneği olacağı kanaatindeyim. 1980'li yıllar, akşam Pendik Şehli köyünde olan iş yerimden eve giderken yolda bekleyen tahminen 60 yaşlarında birini arabama aldım. Belli ki epeyce beklemiş, memnun oldu, sevindi. Biraz serzeniş, biraz hayat şartları, biraz da şimdiki zamanla kendi zamanını mukayese etmesi bakımından anlatma ihtiyacı duydu herhalde ki selam faslından sonra anlatmaya başladı. Askerden yeni gelmiştim. Aileyi geçindirmem için çalışmam lazımdı. Fakirdik, babam yaşlıydı. Yük omuzlarımdaydı. O zamanlar bir fabrikaya girmek hayatın kurulması demekti. Maaş garanti, sigorta var, öğleyin yemek veriyorlar. Az da olsa sosyal yardımlar. Ben de böyle bir yer edinmeyi hedefledim, kafama koydum. Ama elimde mesleğim yoktu. Arkamda beni tavsiye edecek bir tanıdık, referans olup kart yazacak bir mevki sahibini tanımıyordum. Çaresizdim. Kartal'da banyo fayansları ve seramik yapan büyük bir fabrika vardı. Her gün kapısına 12-15 otobüsle işçiler iniyordu. Onlar fabrikaya girdikçe biraz umut, biraz özentiyle hayıflanıp iç çekiyordum. Karar verdim ve büyük bir azimle kapıdaki bekçiye iş aradığımı, kime müracaat edeceğimi sordum. Bekçi biraz da usanmışlıkla, "Yok kardeşim, işçi alımımız yok," dedi. O günden sonra ben her gün o fabrikanın kapısına gittim, işçilerin içeri girmesini seyrettim. Oralarda biraz bekledim, sonra da bir ümitle ayrıldım. Bu halim 30-40 gün kadar sürdü. Bir sabah yine kapıda bekliyorum. Birisi yanıma geldi. "Ben seni takip ediyorum, sen her gün buraya geliyorsun, derdin nedir?" diye sordu. Ben de askerden yeni geldiğimi, iş aradığımı, ihtiyacım olduğunu söyledim. "Gel arkamdan," dedim. O önde, ben arkada fabrikaya girdik. Ustabaşı o unutamadığı tarihi de ayıyla günüyle söyledi ama ben unuttum. Bana beklememi söyledikten birkaç dakika sonra iş tulumlarını giymiş olarak yanıma geldi ve "Ben bu fabrikanın ustabaşısıyım. Seni burada yanımda çalıştırırım. Bu zamanda maaş falan bekleme. Yalnız bizimle beraber yemek yersin. Çalışmanı beğenirsem, ahlakın ve gidişatın da düzgünse seni işe aldırırım," dedim. Ben sevinçten uçuyorum. Eline sarılıp öptüm ve işe koyuldum. Söylediği her işi büyük bir gayretle, titizlikle yaptım. Daha işe alınmış değildim. Bu hal tam 3 ay sürdü. Yani 3 ay yalnız karın tokluğuna çalıştım. Herhalde çalışmamdan tatmin olmuş, beni beğenmiş ki bir gün yanıma geldi. "Gel benimle," dedi. O önde, ben arkada kapısında idare yazan bir odaya girdik. Oradakilere, "Bu arkadaşı işe alıyoruz. Gerekli evraklar neyse getirsin," dedi. Bana da döndü. "Hadi hayırlı olsun," dedim. "Böyle girdiğim fabrikadan 32 yıl sonra ustabaşı olarak emekli oldum," dedi. Dikkatimi çektiği için arabayı biraz yavaş kullandım ve ineceği yere geldiğinde de ustabaşının hikayesi bitmişti. Ayrılırken, "Şimdiki gençler kolay iş bulup kolay ayrılıyorlar, sonra da işsiz geziyorlar," diye dert yandı. O bana teşekkür etti, ben de ona hayırlı ömürler diledim, ayrıldık. Etkilenmiştim. Hiçbir vasfı ve tahsili olmayan bir delikanlı, gayret ve sebatla rızkının peşinde koşmuş, eleman aramayan bir fabrikaya kendini aldırmayı başarmıştı. Orası onun için hem mektep hem rızık vesilesi olmuştu. Allah Teala, "Rızkı ben veririm," buyuruyor ama kulundan da gayret, sabır, sebat ve doğruluk gibi vasıflar bekliyor. Verilen emeğin, dökülen alın terinin ibadet olmasının ancak helal bir rızık kazanmak şartına bağlı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Allah Celle Celaluhu, helal ve harama dikkat eden, istikamet üzere doğru yoldan ayrılmayan, İşlerini ibadet şuuruyla yapan kullarının zümresine ilhak eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Halil Kaşıkçı'nın kaleme aldığı "Helal ve Temiz Rızkı Aramak" başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Evet, Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2019 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bu gecelik de bizden bu kadar. Hayırlı geceler diliyoruz. Hoşçakalın.